Ayrım 35, sayfa 224. David Lynch, 20 Ocak 1946, milliyeti Amerikalı. Burcu Kova. En önemli filmleri: Eraser Heat, 1977, Blue Velvet, 1986. Sözünüzü: kötü hava diye bir şey yoktur. Sadece yanlış kıyafetler vardır. Amerikan groteskinin şairane yönetmeni David Lynch, birçok filminde tasvir edilen durağan, ufak kasaba ortamıyla çarpıcı benzerlikler taşıyan bir dünyada yetişmişti. Kendi ifadesiyle kazıklı çitleri, mavi gökleri, kırmızı çiçekleri ve kiraz ağaçları olan bir yer. Ancak filmlerdeki karakterler gibi genç David'in de ilgisi nağuş ve tekinsiz şeyler çekiyordu. Karıncaları inceler, cephane ve silahlar çizerdim şeklinde açıklamıştı başlıca çocukluk meşgalelerini. Küçüklüğünü geçirdiği evin çevresindeki kiraz ağaçlarından akan sakızı emen karıncalardan bahsediyordu. Neden silah çizdiğini açıklaması ise gayet basitti. Silahların fiyakalı olduğunu düşünüyordu. Özellikle Browning yarı otomatik makineli tüfekler favorisiydi. Lynch'in hobileri kimseyi tedirgin etmiyordu. Ailesi sakin ve saygın bir yaşam sürdürmekteydi. Babası ABD Ziraat Bakanlığı için araştırmalar yapan bir bilim adamıydı. Annesi dil öğretmeniydi. David izciydi. Hatta bölüğü Başkan John F. Kennedy'nin göreve başlama töreni için VIP biletler kazanmıştı. Aile çok yer değiştirdi. Montana'dan Washington'a, oradan Iowa'ya ve oradan da Virginia'ya taşındılar. Minik David silahların çizimiyle yetindi ve gerçekten bir şeyler patlatmadığı sürece anne ve baba Lynch oğullarını kendi haline bırakmakta bir sakınca görmüyordu. Derken havaya uçmalar başladı. Ergenlik çağındaki Lynch evde yaptığı bir bombayla ortaokulun yüzme havuzunu hedef aldı. Bir diğer hobisi boru bombası yapmaktı. Patlama 5 blok ötedeki pencereleri bile sallamıştı. Lynch tutuklandı ve olay yerel gazetelere kadar yansıdı. Yine de bir şekilde liseyi bitirmeyi başardı. Lynch mezun olduktan sonra Avrupa'yı gezerek çeşitli sanat okullarına kaydoldu ve çarpık iş dünyasını görsel imgelerle ifade etmenin bir yolunu aradı. Bunu gerçekleştirebileceği mecra olarak da resim yerine filmi seçti ve seri şekilde kısa filmler çekmeye başladı. Sürrealist bir kabus olan ilk uzun metrajlı filmi Eraser Heart için yaşamın adeta durmuş olduğu 60'ların kenar mahallelerinde edindiği deneyimlerden yola çıktı. 70'lerin sonlarında gece yarısı film kuşağının en ünlüleri arasında sayılan bu rahatsız edici, siyah beyaz, ucube gösterisi Lynch'in sonraki filmlerinin çoğunun tarzını belirledi. Aynı zamanda da komedyenlikten yapımcılığa geçen Mel Brooks'un da dikkatini çekerek 1980'de ilk ticari filmi The Elephant Man'i yönetmesi için onu işe almasını sağladı. Bu film, Lynch'in estetik anlayışını genel izleyicilerin beğenisine uyarlayabileceğini kanıtladı ve en iyi yönetmen adaylığını gösterildiği 3 filminden ilki oldu. Lynch, 1980'lerde kendine özgü yolda ilerlemeye devam etti. Jedi'nin Dönüşü ve Fast Time, Ridgemont High filmleri için gelen yönetmenlik tekliflerini reddetti. Ancak romancı Frank Herbert'ın bilim kurgu epiği Dune'un hüzünlü bir uyarlamasını yapmayı kabul etti. Film, başarılı olmasa da Lynch yılmadı ve muhtemelen başyapıtı diyebileceğimiz düşük bütçeli Mavi Kadife'yi ve beklenmedik şekilde 1990 yazına damgasını vuran televizyon dizisi İkiz Tepeleri çekti. Düzensiz aralıklarla seyircisiyle buluşan sonraki projeleri kafa karıştırıcı, zaman zaman dahice ve nadiren ticari başarı yakalamış olmasılarıyla neredeyse Stanley Kubrick modelinin aynısıydı. Kubrick'ten daha az tuhaf olmamakla beraber Lynch setin dışında da fazla görünürlüğü olan biriydi. Sinema dışındaki uğraşları arasında kendi organik kahve markasını pazarlamak, adı David Lynch Sydney Cup sloganı, olay çekirdekte bitiyor ve 1973'ten itibaren düzenli olarak yaptığı transandaltal meditasyonun geniş kitlelere buluşmasını sağlamak vardır. Ev arkadaşı. Üniversitedeyken Lynch'in ev arkadaşı G. Gillis Band'in solisti Peter Wolf'tu. Pek uyumlu bir ikili olmayan Lynch ve Wolf, 1964 yazının sonlarına doğru Boston Güzel Sanatlar Müzesi okulunda derslerin ilk gününde ev arkadaşı aranıyor panosunun önünde tanıştılar. Wolf, asıl adı Peter V. Blakefield, bölgedeki genç Hristiyan erkek birliğinde kalıyor ve beraber yaşayabilecek birini arıyordu. Lynch'in kaldığı bir ev vardı. Ancak bir sorun söz konusuydu. Altlı üstlü bir ranzada yatması gerekiyordu. Merak edecek olursanız Wolf üstte, Lynch altta yatıyordu. Çok geçmeden bu sürdürmesi zor düzende ard arda sıkıntılar yaşamaya başladılar. Lynch'in evi hamam böcekleri tarafından istila edilmiş durumdaydı ve ikisi de klinik depresyondan muzdaripti. Beraberken sürekli sanat hakkında tartışıyorlardı. Lynch, soyuk ekspresyonizm hayranı iken Wolf Almanlara meraklıydı. Ayrıca Wolf, kirasını sürekli geç ödeyip gece gündüz Thelonious Monk plakları çalarak Lynch'i iyice çileden çıkarıyordu. Wolf daha sonra Lynch'i, "David çok yumuşak ve çok kibar biriydi," diye anacaktı. Ancak beraber geçirdiğimiz günlerde ikimiz de derin bir kasvet içindeydik. Oldukça nihilist bir dönemdi. En sonunda Lynch, beraber yaşamak için fazla tuhaf biri olduğunu iddia ettiği Wolf'u evden attı. Philadelphia her zaman karanlıktır. Lynch'in 1965-1969 yılları arasında resim bölümünde okuduğu Philadelphia şehrinde karmaşık bir ilişkisi vardı. Philadelphia hakkında bin türlü kötü şey söyledim ve tüm söylediklerimde ciddiydim, demişti bir keresinde. Bir başka sefer, şehrin oldukça hastalıklı, sapkın, şiddet ve korku dolu, yaşlanmış ve çürümekte olan bir yer olduğunu söyleyerek, şiddet, nefret ve pislikle dolu olmasından dolayı hissettiği hoşnutsuzluğu dile getirmişti. Şehre olan bariz nefretinin sebebi, emlakçıların her zaman vurguladığı gibi, konum, konum ve konum ile alakalı olabilir. Şehirde ikamet ettiği süre boyunca 13. Cadde ile Wood Caddesi'nin kesiştiği eski bir sanayi bölgesinde oturuyordu. Apartmanı leş bir lokantanın karşısında ve bir morgun çaprazındaydı. Boş zamanlarında pencereden dışarı bakar, temizlenen ceset torbalarını izliyordu. Bölgedeki atmosfer bir harikaydı, diyecekti yıllar sonra. Fabrikalar, duman, demir yolları, lokantalar, en tuhaf tipler, en karanlık geceler. İki defa soyulmuş, arabası çalınmış, pencereleri altına ateş edilmişti ve silahla vurularak öldüren bir çocuğa ait cesedin 5 gün boyunca sokakta yattığını hatırlıyordu. Sürekli tehlikede olduğumu hissediyordum. Ama bir yandan da her şey son derece fantastikti. Tüm sefaletine rağmen ya da tam olarak bu yüzden 1960'ların sonundaki Philadelphia, filmlerde sıkça kentsel çürüklüğe dair imgeler kullanan Lynch için önemli bir ilham kaynağı olmuştu. Philadelphia'yı düşünür düşünmez aklıma fikirler geliyor diyordu. Rüzgarın uğultusunu duyuyorum ve karanlığın içine dalıyorum. Mutsuz köpek. Transandantal meditasyon yapmaya başlamadan önce Lynch'in hem kendisi hem de köpeği öfke doluydu. Yaklaşık 20 yıl boyunca bastırdığı saldırganlığında arta kalanı The Again Dog in the World, Dünyanın En Kızgın Köpeği adlı bir karikatür dizisine aktardı. Karikatürler basitçe ve hareketsiz olarak çizilmiş bir köpekle onun son derece karamsar dünya görüşünü yansıtan gerçeküstü yorumları içeriyordu. Lynch, bu çizimler hakkındaki görüşünü, bu karikatürlerdeki mizah duygusu, acınası derecede mutsuz ve ızdırap içindeki insanların hastalıklı halinden yola çıkmaktadır, şeklinde belirtmişti. Öte yandan bunu çok heyecan verici buluyorum. En Kızgın Köpek, 1992'de sessiz sedasız ortadan kaybolana kadar kendini muhtelif gazetelerdeki maceralarını heyecanla takip eden bir kitle yaratmıştı. Lynch, kısa bir süre önce onu sanal alemde tekrardan hayata döndürdü. Bob sağ olsun. Tam bir düzen hastası olan Lynch, 7 yıl boyunca her gün öğle yemeklerini Los Angeles'taki Bob's Big Boy adlı restoranda yedi. Bu tuhaf ritüeli 1977 yılında Eraserhead filmini çekerken büyük miktarlarda şeker tüketiminin yaratıcılığını tetiklediğini fark etmesiyle başladı. Her gün 2:30'da öğleden sonra telaşı geçtikten sonra Big Boy'a gider, çikolatalı milkshake ve öğütülmüş mutluluk diye tanımladığı tatlandırıcıyla tepeleme doldurulmuş yaklaşık 7 bardak kahve içerdi. Şekerin yarattığı enerji patlaması öyle yoğundu ki Lynch kendini peçeteler üzerinde fikirlerini karalarken bulurdu. Daha sonra bu durum hakkında Bob'un yerinden çok sayıda fikir çıktı diyecekti. Hayvanlarla eğlence. Lynch, Eraserhead filmindeki Henry Spencer karakterinin bile şaşkınlıktan dona kalacağı ilginç bir hobisi vardı. Lynch, eğlence için hayvan kadavralarını incelemektedir. Bu tuhaf uğraşı, bir veterinerin onun nazikçe ölü bir kediyi hediye etmesiyle başladı. Lynch, ölü kediyi evine götürdü ve hemen kesip içini açtı. Arta kalanları bir şişeye doldurduğu hayvan, Burada katılaşıp adeta sonsuza dek Kedigiller familyasından bir Trudy Sark'a dönüştü. Ardından Lynch, kendi deyimiyle dokularını incelemek için başka hayvanları kesmeye başladı. Kadavraları parçalara ayırdıktan sonra onları dikerek tekrardan bir araya getirip deri ve iç organları kalaslar üzerine germekten hoşlanmaktadır. Sonra da maket uçak parçalarına benzeterek Seth adını verdiği tiksinç görüntüleri fotoğraflamaktadır. Yıllar içinde Lynch, kedi, fare, balık ve tavuklardan bir sefere mahsus olmak üzere de maalesef kötü bir sonuç elde ettiği ördekten setler oluşturmuştu. Lynch'e göre ördek seti pek de iyi bir sonuç vermedi. Çünkü çok fazla parça vardı ve ufak parçaların ayrıntıları pek belli olmuyordu. Moda ikonu. İnanılmaz kabarık saçları ve sonuna kadar iliklediği gömlekleriyle Lynch'in ikonik tarzı, çağdaşı yönetmenler için bir kıskançlık kaynağı olmuştur. Sımsıkı kapalı yakasının kendine güvensizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyler. En üst düğmeyi iliklediğimde kendimi son derece savunmasız hissederdim. Özellikle de rüzgar boynuma doğru estiği zaman. Bu beni gerçekten rahatsız eden bir şeydi. Ayrıca boynumu saran sıkılığı seviyordum. Elektrik çarpmış gibi görünen saçlarının ise doğuştan geldiğini söylemektedir. Yapacak bir şey yok. Biraz başına buyruklar. Bir ara Lynch onları gizlemeye çalışmış. Dediğine göre çocukluğundaki westernlere öykünerek 6 yıl boyunca sürekli yüksek tepeli geniş kovboy şapkalarından takmış. Herkesin şapka taktığı 40'lı yılların filmlerine bayılıyorum, diyor Lynch. Ne yazık ki artık hiç şapka takılmıyor. Koku sorunu. Lynch'in evinde bir partiye davet edilecek olursanız yemeğinizi yanınızda götürseniz iyi olur. Tuhaf Avatar ne yemek yapmakta ne de evinde yemek yapması için bir başkasına izin vermektedir. Yemeğin pişerken yaydığı kokudan, özellikle bu kokunun evdeki her şeye sinmesinden rahatsız olmaktadır. O yüzden ateş kullanmayı gerektirmeyen yemekler yiyorum, der. Ya da pizza sipariş ediyorum. Çok hızlı yediğimden evi o kadar da kötü kokutmuyor. Karınca adam. Mavi Kadife'yi izlemiş olan herkes, Lynch'in haşerelere ne kadar meraklı olduğunu size söyleyecektir. Özellikle karıncalar onu büyülemektedir. Lynch'e göre karıncalar, yorulmak nedir bilmeyen işçiler. Yapabilecekleri bir proje bulursan yaparlar. Soru da sormazlar. Sendikaları da yok. Kendisini karınca çobanı olarak tanımlayan Lynch, bu minik yaratıkları kendisiyle oynamaları için tavlayacak orijinal yöntemler bulmaktan keyif almaktadır. Bir keresinde peynir ve hindiden derme çatma bir insan kafası yapıp elbise askısına geçirdi. Hindiden arta kalanları boşluklara tıkıştırdı ve leziz totemi minik canavarların silip süpürmesi için mutfağın ortasına yerleştirdi. 4 gün 4 gece içinde karıncalar kafaya kadar tanımlanarak her şeyi silip süpürdü. Ayrım 35 sonu, sayfa 230.